Saffat 29. Sohbet 8 Nisan 2018 107. ayetten itibaren. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve kul Rabbi zidni ilmen ve fehmen. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Ve ma tevfiki illa billah. Sübhaneke la ilme lena illa me allemtena inneke entel alimul hakim. Ve lekad yessernel Kur'ane lizzikr fehel min müddekir. Es-salatu vesselamu aleyke ya Resulallah, es-salatu vesselamu aleyke ya Habiballah, es-salatu vesselamu aleyke ya Seyyidel Evveline vel Ahirin, velhamdülillahi Rabbil Alemin. Evet, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme selam vererek başladık. Yine ulul azim peygamberlerden Hazreti İbrahim'in kıssalarının yer aldığı Saffat suresine de kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hazreti İbrahim olunca konu bitirmek mümkün değil. Yani haftalarca bu sohbeti yapalım bitmez yani. Hatırlarsanız birkaç sene evvel Rum suresinin 30-32. Ayetlerine gelmiştik. Orada haftalarca kalmıştık. Hanif konusunu işlemiştik. Hanif konusunun ana kişisi Hazreti İbrahim'dir. Hazreti İbrahim'in inanma şekli, yönelme şekli haniflik olarak Kur'an'da tarif ediliyor. Ve Allahu Teala da başta Peygamber Efendimiz olmak üzere bütün insanlara yüzünü hanif olarak diyor İslam'a çevir diyerek de özellikle Beyyine suresinde bu işin önemli bir vurgusunu yapıyor. Hazreti İbrahim o yüzden çok önemli bir şahsiyet, hatta Peygamber Efendimiz'e örnek olarak gösteriliyor yönelme şekli. İbrahim kelimesine baktık. Ammar arkadaşımız onu bir yerde bulmuş, güzel bir gönderdi. Bir onu okumak istiyorum. Kelimenin etimolojisi bile bu anlamda İbrahim, İbrahim, Abram, Abraham, İbrahim gibi okunuşlar var. Bunlar farklı farklı. Biliyorsunuz diğer dinlerde de bu Hazreti İbrahim çok önemsenen bir konu. Burada Eb ve Rahim kelimelerinden geldiği söyleniyor. Eb ve Rahim. Eb baba demek. Rahim de Rahim biliyorsunuz. Yani Rahim olan baba, merhametli baba gibi manaları var. Başka kelimeler de var ama bu önemli. Neden? Hani geçen haftaki konuşmamızda söyledik, ipuçlarını verdik. Hazreti İbrahim deyince bir zürriyet vurgusu var özellikle. Hatta ikinci baba konusunda Hazreti Adem'e birinci baba denilirse ikinci baba olduğu söyleniyor. Kendisi başlı başına zaten bir ümmet. Millete İbrahim diye de özellikle Kur'an'da yer oluyor. Yani insanlık tarihi boyunca peygamberler gönderiliyor. Fakat Hazreti İbrahim'le beraber özel bir farklı çizgi oluyor. Hatta İbrahimi dinler diye bir kategoride yer alıyor. O yüzden Hazreti İbrahim'in şeyi çok farklı. Dediğim gibi babalık şeyi çok önemli. Zaten nasip olursa gelirsek 113. ayette de ona net bir işaret var. Bunu özellikle bu şeyde söylemek istedim. Şimdi imtihana tabi tutuluyor. 106. ayette geçen orada bırakmıştı. İnne hâze lehuvel belâul mübîn diyor. Şüphesiz bu ap açık bir imtihandır. Buradaki bela kelimesi Türkçe'de de hani bela, müsibet anlamında kullananla aynı. Yani bela ile imtihan oluyor. İmtihan iki çeşit Kur'an literatüründe. Bir fitne, bir de bu bela. Hani belagul mübin şeklinde de Kur'an-ı Kerimlerde var. Birisi ateşle imtihan, birisi de bela ile imtihan. Buradaki bela. Ama bela kime göre? insanın imanına göre aslında bir deneniyor. Bu değişik şekillerde şey yapıyor. Ya bu bir imtihan, ben buna sabredeceğim şeklinde kullanılıyor. Fakat bunun tahammüle giden bir yanı var. Doğru tefekkür edilmediği takdirde isyana giden bir yanı var. Yani Allah bana bu imtihanı verdi. Alt kademelerde de şöyle, ben dişimi sıkacağım. Yani zulmedici bir Allah yüklemesi var yanlış olarak. Fakat şöyle düşünülürse, ben kendi imanım ölçüsünde sınanıyorum. Yani kişinin iddia ettiği yere yaşaması bekleniyor. İman bir iddiadır aslında. Yani ben şöyleyim. Peki öyleyse yaşa. Hatta manevi zuhuratta şöyle bile oluyor. Dediklerinize dikkat edin. Büyük konuşmayın diye hani bir şey var ya, dediklerinize dikkat edin. Çünkü o dediklerinize götürür yol. Yani bu anlamda da bela imtihanla ilgili bir şey. Bir de kişinin konumuna göre bir olması gereken bir yanı var. Allah indinden. Bunun ayetsel kısmı şudur. Amenü ve amilus salihate. İman ve onun karakterinde ona uygun bir amelü saliha. Maalesef kitaplarda ayırmışlar. Yani iman ve salih amel. Hayır, amenu ve amelü saliha. İkisi bitişik. Yani sen gittiğin, çıktığın noktaya uygun amel işlemek zorundasın. Duymuşsunuzdur şöyle. Ya ben bu kadar ediyorum, amelsel, İslami şeyler yapıyorum. Adam karşımdaki hiçbir şey yapmıyor. Bana bela müsibet geliyor, rahat rahat yaşıyor. İyi de sen imanın ölçüsünde senden bir şey bekleniyor. Dolduramadığın yerde, bunun gereklerini yapamadığın yerde işte neyle dolduruluyor? Bela müsibetle dolduruluyor. Ki bu da aslında kişinin, ayet-i kerime var, kendi elleriyle yaptıkları yüzündendir diyor ayet-i kerimede. Sizin başınıza müsibet gelen, isabet eden şeyler, müsibet olarak Türkçe'ye geçmiş, kendi ellerinizle yaptıklarınızdandır. Bakın bir ayete işaret etmek istiyorum. Konum bu değil ama burada bela kelimesi ilgimi çekti. Evet, Tevbe suresi sayfa 126'da diyor ki evvela yaravune, onlar görmezler mi? Şüphesiz onlar yılda bir veya iki defa çeşitli belalara çarptırılırlar. Yüftenûne diyor, bakın burada da dedik ya, imtihan iki çeşit fitneyle imtihan diyor. Yüftenûne. Fümme, daha sonra la yetubûne ve la hum yezekkerûn. Onlar ne düşünürler ne de tövbe ederler. Buna Mehmet Güngör Hoca çok güzel vurgulamıştı. Oradan şey yaparak söylüyorum. Şimdi bakın, orada belalara, müsibetlere çarptırırlar diyor. Sonra diyor ki onlar ne tövbe ederler ne de tezekkür ederler, düşünürler. Yani şimdi rastgele, hani insanların dilinde olduğu sürece, ya bu beni imtihan ediyor. Eğer bu kişinin kendi marazları, kendi geldiği imanı seviyesini dolduramadığı sebeplerden olmasaydı, Allah niye tövbe etmiyorlar ki diye söylesin ki? Demek ki tövbe edilmesi gereken bir durum var. Bununla imtihana çarptırılıyoruz. Yani rastgele, hadi bakalım ne yapacak, şunu bir imtihanım edelim gibi rastgelelik yok, haşa. Burada hani halk arasında deniyor ya, bu bir imtihan falan. Hayır, bu seninle ilgili. Senin halledemediğin bir yer var ya da doldurman gereken bir yer var. Ya da manevi seviye olarak onları yaşaman gerekiyor. Bunları niye anlatıyorum? Şimdi şu denenebilir. Ya Allah'ın peygamberi, ikisi de niye böyle bir imtihana tabi tutuluyorlar? İşte bunlar kişilerin seviyelerine göre farklı. Geçen hafta ne dedik? Allah'a en yakın olan kişi en fazla, en yukarıda birinci seviyede Allah'ı sevmek durumunda. Sonra diğer mahlukat. Hazreti İbrahim'in konumunu düşünün. Birinci seviyede Allah olması lazım. İsmail gibi peygamber adayı, o müthiş çocuk bile gönlünde fazla yer ettiği takdirde Allah-u Teala feda istiyor. Aslında feda istemiyor. Bakalım ne yapacak diyor. Bir şey anlatmaya çalışıyor. O da, ya Rabbi senin emrin önemlidir. Ben de en sevdiğimi feda ediyorum. Benim için en kıymetli sensin dediğinde zaten imtihanı geçmiş oluyor. Boğazına vurması gerekmiyordu. Zaten Allah-u Teala onu biliyordu. Buradan bize ne anlatılıyor? Geçen haftanın en önemli şeyi oydu. Bu seviyelendirmeyi, hiyerarşi deniyor buna. Hiyerarşiyi doğru yapmak zorundayız. En yukarıda Allah, ondan sonra Allah'ın Resulü, ondan sonra dini değerler. Elbette ki şeyi seveceğiz. Eşimizi, çocuğumuzu, malımızı, mülkümüzü seveceğiz ama Allah'ın razı olduğu boyutta. Bunu yerli yerine oturtamadığımız takdirde sorun var. Bir ayette diyor ki, o gün diyor insan diyor neyi takdim ettiğini, neyi de tehir ettiğini, yani neyi öne aldığını, neyi arkasına aldığını bilecek diyor. Bu dünyada yani yaptıklarınızı orada göreceksiniz. Bu çok önemli bir kavram. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali'ye bir gün bir soru soruyor. Ya Ali diyor, Allah'ı mı daha çok seviyorsun diyor, beni mi daha çok seviyorsun diyor, Fatıma'yı mı daha çok seviyorsun diyor, Hasan'la Hüseyin'i. Ya Resulallah diyor, bu soru diyor kolay bir soru değil, bana müsaade et diyor, bir şey ver diyor. Eve gidiyor, evde de o da biliyorsunuz arkası, Hücre-i Saadet'in arkası, düşünüyor, derin düşüncelere dalıyor. Hazreti Fatıma da görüyor. Ya Ali diyor, ne bu halin diyor. Durumu anlatıyor. Baban diyor böyle bir soru sordu diyor. Resulullah böyle bir soru sordu, onu düşünüyorum. Düşünecek ne var ki bunda diyor. Allah'ı Allah gibi seviyorum. Resulullah'ı Resulullah gibi seviyorum. Eşim gibi seviyorum Fatıma'yı. Çocuklarımı da evlatlarım gibi seviyorum. Gözü parlıyor Hazreti Ali'nin. Hemen gidiyor. Tabii gözünün parlaklığından anlıyor yüzünün parlaklığı Resulullah. Cevabını şey yapıyor, istiyor. Söyleyince gülüyor Peygamber Efendimiz, gülümsüyor. Diyor ki bu cevapta diyor ben diyor nübüvvet bahçesinin kokusunu hissediyorum diyor. Yani cevabın güzelliğinden. Yani biz bütün bu değerlere olması gerektiği şekilde baktığımızda sorun yok. Ama düz bir çizgide, aynı kategoride, aynı sevgi pozisyonunda baktığımızda o zaman Allah'ı en yukarı, Resulullah'ı altına, diğerlerini böyle sıralı yapmak durumundayız. İşte burada hani bu bir imtihandı derken ben bunu gördüm. Özellikle de bunu size paylaşmak istedim. Evet. Şimdi bir yer daha var. Geçen hafta eksik kalmış. Vakadas kad saddakte er rüya. Sen rüyanı gerçekten tasdik ettin. Burayı arkadaşlar da kendi aramızda konuştuk. Bazı kelimeler Türkçe'de kullanılıyor fakat tam yerini bulamıyor. Mesela
Doğrular.
doğrular, sadaka, güzel. Sadaka kelimesi İşte Ebu Bekir Sıddık'ın da şeyi, Sadakallahul Azim de diyoruz. Değil mi? Türkçe'de tasdik olarak kullanıyoruz. Sadaka kelimesi buradan. Değişik şeyleri var. Orada da biz de arkadaşlarla konuştuk. En güzeli doğruladı güzel oluyor. Yani rüyanın gereğini yaptın ve sen de bunu doğruladın. Onu geçen haftadan eksik olarak onu söylemek istedim. Bir de 103. ayette felemme esleme diyor. İkisi de teslim oldu. Burada da bir ayet aklıma geldi. Allahu Teala Hazreti İbrahim'e diyor ki ya İbrahim teslim ol diyor. O da alemlerin Rabbına teslim oldum diyor. Burası da benim çok ilgimi çekmişti. Şimdi bir Allah'ın Resulü teslim olmaz olur mu? Teslim ol diyor. Yani bu hiç Müslümanlıkla alakası olmayan, daha İslamiyet'e girmemiş birisine söylenen bir söz değil bu. Peygamber olmuş birisine diyor ki, Resulüm diyor, teslim ol diyor. O da diyor ki, alemlerin Rabbına teslim oldum. Burada işte bu inanç kategorisinin, iman kategorisinde farklı bir yer var. Hangi seviyeye gelirsen gel. Bir üstü var. Bir üstü için, yani altta milyonlarca, milyarlarca insan var. Ama daha tamamlanmadı, kemaliyet tamamlanmadı. Bir üstü için bile bizim teslim olacağımız, İslam olacağımız yer varmış demek. Oraya geldin, doldurdun ama üstü için emirler var. Yapılması gerekenler var. Senin kabul etmen gereken yer var. İşte peygambere bile bu teslim oluyorsa bu. O da ne diyor karşı olarak? Alemlerin Rabbına teslim oldum diyor. Yani razıyım. İddialaşmıyor, arkasına gitmiyor. Onu söylemek istiyorum. Notlarımdan biri var. Şimdi bakın, Hazreti İbrahim ve İsmail bir emir geldiği zaman niteliğini sorgulamıyorlar. Şimdi oğlunu kurban et diye rüyasında gördü. Bunu bir emir gibi telakki aldılar. Ya ben niye bunu yapacağım ki? Şöyle olsa mı, böyle olmaz demediler. Semina ve atana dediler ve bunun gereğini yaptılar. Daha sonra belki düşünmüş olabilirler. Şimdi bize getirirsek bu meseleyi şu. Biz bir İslami emirle karşılaştığımızda maalesef önce ya bu devirde böyle olur mu? İşte akıl mantık neyi gerektiriyor? Sekülerizm neyi gerektiriyor? Materyalizm neyi gerektiriyor? Günün şartları ne? Hep böyle bir akıl tartısına almak istiyoruz. Ama Allah'ın resulleri bak öyle yapmamışlar. Yapmışlar, sonra hikmetlerine girmişler. Buyurun.
Yani bu noktada biz peygamber değiliz. Bizim yani af planlarını düşünmemiz doğal mı hocam? Ben öyle düşünüyorum. Kur'an'da öyle diyor. Yani düşünün, tefekkür edin. Onun altyapısında da bir şeyler
Hayır,
bulabilirsiniz
ben
gibi.
tam tersini söylüyorum. Düşüneceğiz ama bakın, önce yapacağız, sonra düşüneceğiz. Yani ya dur ben bunu şunu düşüneyim, altyapısını, mantıksal yapısını alayım, bunun sosyal gerekçelerine, psikolojik gerekçelerine dediğinde yapmakla yapıp da bunları
Düşünmek.
düşünmek arasında bir fark var. Yani yap emri var. Yapacağım. Bak teslim ol diyor. O da alemlerin Rabbine teslim oldum diyor. Altyapısını araştırmayacağız anlamına gelmiyor. Ama yapacağız. Namaz kıl. Kılacağız, yatacağız, kalkacağız. Biz kuluz. Ama neden Allahu Teala namazı istiyor? Bunun hikmetsel boyutları ne, sırları ne, hatta bedenime benim ne faydası var? Bunları beraberinde yapacağız. Sünnet. Eğer net bir şekilde Allah'ın Resulü'nün bunu yaptığını biliyorsak yapacağız. Sonra bunun hikmetine, mesela ayakta su içmeyin diyor. Tamam, içmem. Oturarak üç yudumda içerim. Besmele'yi çeker içerim. Sonra da araştırırım. Allahu Teala ve onun Resulü neden bunu böyle murad etmiş? Düşündükçe bakar.
Ama araştırarak, hikmetine vararak yapsam daha
Hayır, bana uymuyor. Ben yapıyorum. Onunla beraber en ince ayrıntısına kadar görsün. Beni tanıyorsunuz değil mi? Kelimelerin en ince ayrıntılarına kadar girmesini severim. Ama önce yapıyorum ben. Ben semina ve ataana diyorum. Çünkü ben düşünüp yapsam hikmetinin belki bulamayacağım bir noktada her şeyi bilebilecek miyiz? Yani üç boyutlu dünyada artı zaman boyutunda 18 boyutlu alemin ben derin boyutlarıyla nasıl şey yapabilirim? Bunları bilemem. Ama ben semina ve ataana yaparım. Elimdeki teknolojiyle, hikmetsel şeylerle okurum. İbni Arabi'den okurum, Münir Erman Hoca'dan okurum, diğer şeylerden bakarım. Buldukça da o benim imanımı arttırır. Vay böyle demiştir. Ama ben semina ve atana kısmında olmayı tercih ediyorum. Bunu not almak istedim. Evet, devam edin. Konuşacak çok şey var ama devam etmek durumundayız. 107'de geldik. Ve feddaynahu bi zıbhı azim. Azim. Azim büyük demek. Ve feddeynahu, bu Türkçe'de kullanılıyor, fidye. Feddeynahu, efendim?
Fede. Şette yok.
Ha pardon, yanlış okudum. Ve feddeynahu, fidye verdik ona. Ne ile fidye verdik ya da neyi fidye verdik? Bir zıbh. Zıbh, boğazlamak. Mezbaha var ya Türkçe'de. Mezbaha zebh yere, boğazlama yeri yani. Ama burada isim olarak gelmiş, fiil olarak da değil de buradan kasıt tefsir kitaplarında yazıyor kurbanlık. Yani boğazlanarak Allah'a kurban edilen hayvan, bir de sıfatı gelmiş azim. Burayla ilgili bayağı konuşuruz gibi geliyor. Şimdi tabii burada teferruatını anlatmıyor. Biz kıssayı biliyoruz. Rüyasını tasdik edecek şekilde yatırıp da bıçağı vurduğunda bıçak kesmiyor. Ya da bazı rivayetlere göre tam kesecekken Cebrail aleyhisselam bazı rivayetlerde dağ keçisi, bazı rivayetlerde koç olmak üzere boynuzlu hayvan getiriyor. Yani büyük bir ihtimalle biz öyle inanıyoruz zaten, koç. Şimdi işte biz bir kurbanlık fidye verdik deyince, fidye zaten nedir? Bir şey, değerli bir şey karşılığında onun yerine tutacak bir meblağdır. Değil mi? Yani onun kurtulmasına vesile olan bir miktardır.
Mesela oruç kefaret.
oruç kefaretinde olduğu gibi, yemin kefaretinde olduğu gibi bir şeyin karşılığında bir şey vermek. Yani o eşittir, o değil. Ama onun yerini tutuyor.